Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 20'de 1401, Hicri Kameri 17 Cemadüs-Sani 1444 ve Miladi 10 Ocak 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avukat Sayın Sıtkı Ziran ile Türkiye'deki mültecilerin durumu üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve İran'ın Doğa Harikaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran, Mossad'ın casusluk ağına darbe indirdi. Meclis Başkanı Galibov, Azerbaycan Cumhuriyeti ile yanlış anlaşılmaların çözüldüğünü belirtti. İran'la Amerika'nın sorunsuz azami baskısına tepki gösterdi. Amerikan yetkili nükleer anlaşmadan çekilme en büyük hataydı dedi. İran ile Suudi Arabistan hac için anlaştı. Ve Erdoğan 6 kaptan bir gemiyi batırır dedi. Şimdi haberler.
İran'da icra edilen başarılı operasyonlarda Siyonist İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad'a bağlı 13 ajan yakalandı. İran İstihbarat Bakanlığı, terör ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için eğitim alan terör çetelerine büyük darbe indirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Tahran, İsfahan, Yezd, Batı Azerbaycan ve Gürcistan eyaletlerinde icra edilen operasyonlarda Siyonist İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad'a bağlı 13 ajan yakalandığı ifade edildi. Açıklamada şu ana kadar Mossad'a bağlı 6 operasyon timinin çökertildiği kaydedildi. İstihbarat Bakanlığı ayrıca 22 Aralık'ta yayınladığı bir bildiride ülkede Mossad'a bağlı 4 operasyon timinin üyelerinden yakalandığını bildirmişti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu toplantısı kapsamındaki temaslarını tamamlayan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov ülkeye döndü. Galibov havaalanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya'da gerçekleşen Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu toplantısı kapsamındaki temaslarını değerlendirdi. Antalya'da çok yoğun temaslarda bulunduklarını ifade eden Galibov, Asya Parlamenter Asamblesi son yıllarda korona pandemisi nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılıyordu. Ancak bu sene Asya ülkelerinden farklı düzeylerde 44 meclis heyetinin katılımıyla gerçekleştirildi dedi. Galibaf, Asya Parlamenter Asamblesi toplantısı sırasında Azerbaycan ve Türkiye Meclis Başkanları ile ikili ve üçlü görüşmelerimiz oldu. Görüşmede üç ülke arasında yük taşımacılığı, enerji ve transit gibi konular ele alındı açıklamasını yaptı. Antalya temasları kapsamında Azeri mevkidaşı Sahibe Gafarova ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Galibaf, son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti ile bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Şu an bu sorunlar çözüldü. İleride Bakü ziyaret edeceğim. İkili görüşmede karşılıklı temasların devam etmesi de kararlaştırıldı ifadesini kullandı. İslami Şura Meclisi Başkanı ayrıca görüşmede Kuzey, Güney ve Doğu Batı ulaştırma koridorlarını konuştuk. Aynı zamanda Dışişleri Bakanları, savunma ve liderler düzeyinde üçlü toplantılar yapılması, ulaşım, transit ve ticarete ilişkin görüşmelerin yapılması konusunda anlaştık diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenane, Amerika'nın İran'a karşı azami siyasi ve ekonomik baskısına değinirken, Amerikan Başkan denilen azami başarısızlıktan başka bir şey elde edemediklerine vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasser Kenane, Twitter hesabı üzerinden şöyle bir paylaşımında bulundu. Amerika'nın İran'a ve İran milletine karşı düşmanlığı yeni bir şey değil. Farklı Amerikan hükümetlerinden İran'a yönelik düşmanca eylemlerinden kaynaklanan hukuki ve uluslararası sorumluluk göz ardı edilemez. Amerikan rejiminin İran'a karşı azami propaganda, siyasi ve ekonomik baskısı her zaman koca bir yalan ile insan haklarını ve demokrasiyi desteklemekte Carter'den Biden'e kadar tüm Amerikan başkanlarının gündemlerinde yer aldı ancak maksimum başarısızlıktan başka bir şey elde edemediler. Amerikalılar neden hain siyonist ve ikiyüzlü danışmanlara duydukları güvenin yol açtığı rezaletten ders almıyor. Burası güçlü ve bağımsız İran'dır.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanın Müslümanların psikolojik huzurunu bozmak için kutsallarına hakaret etmeye başladığını vurguladı. Bugün Zahidan'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı, düşmanın Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen başta olmak üzere gittiği her yeri talan ettiğini işaretle, bugün de düşmanın tefrika ile İran'ı aynı kadere düşürmeye çalıştığını söyledi.
Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü düzenledi, basın toplantısında önceki hükümetin İran ile yapılan kapsamlı ortak eylem planından koyup çekilme kararını Amerikan dış politikasının en büyük hatası olarak nitelendirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Donald Trump'ın yönetiminin COEP'ten çekilme kararını Amerikan dış politikasının son yıllardaki en büyük stratejik hatalarından biri olarak değerlendirdi. Economist bu konferansta Price'in şu açıklamada bulunduğu aktardı. Bu yönetim, Joe Biden önceki yönetimin COEP'ten çekilme kararını Amerikan dış politikasının son yıllardaki en büyük stratejik hatalarından biri olarak görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin COEP konusunda diplomatik bir anlaşmaya varabilmesinin nedeninin dünyanın dört bir yanındaki müttefikleri ve ortakları ile birlikte İran üzerinde önemli bir ekonomik baskı uygulamak için çalışması olduğunu iddia eden Price, İran'ı nihai olarak müzakere masasına getiren şey zihniyette stratejik bir değişiklik değil. Bence herkes çok fazla ekonomik baskı altında olduklarını biliyordu, dedi. Price önceki Amerikan yönetiminin azami baskı politikasını da eleştirerek bu politika açıkça işe yaramadı. Tarihin bize öğrettiği şey ekonomik baskının en çok diğer müttefikler ve ortaklarla birlikte olduğunda etkili olabileceğidir. Bu nedenle başta Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan Avrupa Trokyası olmak üzere Avrupalı müttefikler ve ortaklarla işbirliğine büyük önem atfettik.
İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Seyyid Sadık Hüseyin'in Suudi Arabistan temasları kapsamında 2023 yılı Hac protokolü imzalandı. Hac ve Ziyaret Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre kurum başkanı Seyyid Sadık Hüseyin'in Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er-Rabya ile görüşmesinin ardından 2023 Hac protokolünü imzaladı. Açıklamada İran Hac ve Ziyaret Kurumu ve Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşme çok iyi ve olumlu bir atmosferde geçti. Görüşmede hacla ilgili konular ele alındı ifadesi kullanıldı. Tahran ile Riyad arasında imzalanan protokolün detayları henüz açıklanmadı. İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Seyyid Sadık Hüseyin'i başkanlığındaki heyet, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı'nın davetlisi olarak Cidde kentine gitmişti. Daha önce Velayet-i Fakih'in Hac ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Hucetul İslam Abdülfettah Nevvab, bu yıl hac sezonunda yaklaşık 40 bin İranlı Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara gitti. Ancak gelecek sene 85 bin kişi hac ziyaretine gönderilecek demişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak altını masaya işareti, altı kaptan bir gemiyi batırır dedi. Altını masaya yönelik girişimlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerideki seçimlere de işaretle şöyle konuştu. Seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza adaylar çıkmıştı. Şimdi seçime 4 ila 5 ay kaldı. Hala karşımıza çıkabilen ve çıkartılabilen bir aday yok. Bir masa kurmuşlar. Etrafında 6 kişi gözüküyor. Bir de gözükmeyen var. 7. toplanıp duruyorlar. Masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi gider. 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Oyu millet verecek ülkeyi 6 tane kayyum yönetecek.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerinin Türkiye'nin de onayıyla tamamlanacağına inandığını söyledi. Stoltenberg, NATO ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği konulu ortak deklarasyonun imza töreninden sonra Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç'in Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacağına yönelik açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerinin tamamlanacağına ve tüm NATO üyelerinin katılım protokollerini meclislerinde onaylayacağına inanıyorum. Bu Türkiye için de geçerli dedi. İki ülkenin NATO katılım sürecinin ittifakın modern tarihindeki en hızlısı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile Madrid'deki NATO zirvesinde imzaladıkları üçlü muhtırayla terörle mücadelede işbirliği ve silah satışı kısıtlamalarının kaldırılmasında anlaştıklarını hatırlatarak şunları kaydetti. Bunlar da yerine getiriliyor. Daha fazla bilgi ve istihbarat paylaşımı yapılan kalıcı bir mekanizma kurdular ve terör tehditlerine karşı daha yakın çalışıyorlar. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terörden yara almadı. O yüzden NATO müttefikleri ve İsveç ile Finlandiya'nın bu konuda daha fazla çalışmasını memnuniyetle karşılamalıyız.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in dün Türkiye'de Amerika'nın eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile bir araya geldiğine ilişkin haberleri doğrulamadı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'in Amerikan Temsilciler Volker ve Nuland ile dün Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirdi, haberlerini doğrulayıp doğrulayamayacağından sorulması üstüne hayır doğrulayamam dedi. Peskov sadece dün sizlere yaptığım çağrıyı doğrulayabilirim. Maalesef bazen Telegram kanalları üstünden yayılan yalan haberlerin sayısı gerçek bilgilerin sayısını aşıyor. O nedenle buradan yayılan bilgilere şüpheci yaklaşalım diye ekledi. Kremlin sözcüsü dün de Rusya'da yeni bir kısmet seferberlik dalgası yaşanacağı iddiasını içeren bir telegram haberinin sorulması üstüne yakalanmıştı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas resmi sözcüsü Hazım Kasım, Birleşik Arap Emirlikleri'nde NEKAP Forumu buluşması uzlaşması hatasında ısrardır açıklamasında bulundu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas resmi sözcüsü Hazım Kasım, işgal rejimiyle uzlaşma temeline dayanan NEKAP Forumu'nun ön hazırlık çalışmaları için sonuncusu Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen ve İsrail işgal rejiminden de bir ekibin katıldığı buluşmalar düzenlenmesinin Siyonist işgal rejimiyle uzlaşma hatasında ısrar edilmesi anlamına geldiğini dile getirdi. Kasım, Filistin Enformasyon Merkezi'ne de ulaşan açıklamasında bu programın Siyonist işgal rejiminin aşırı ırkçı faşist bir hükümetiyle irtibat halinde sürdürüldüğüne dikkat çekti. Irkçı faşist Siyonist hükümeti bu ilginin gösterilmesinin onun Filistin halkına, mukaddesatına ve esirlerine yönelik saldırgan ve düşmanca tutumunda daha da cüretlenmesine sebep olduğunu vurguladı. Dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde sözde NEKAP Forumu olarak isimlendirilen bir zirve toplantısının hazırlık çalışmaları amacıyla Mısır, İsrail, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Amerika heyetlerinin katıldığı bir buluşma başlatılmıştı. Bunun aynı amaçla düzenlenen buluşmaların bir halkası olduğu ve önümüzdeki birkaç ay içinde adı geçen ülkelerin Dışişleri Bakanlarının zirve toplantısı düzenlemeleri için hazırlık çalışması niteliği taşıdığı bilgisi verildi. Bu arada Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde tamamen siyasi amaçlı tutuklamalarının sürdürülmesine yönelik tepkiler de sürüyor. Milletvekili Basim Zearir konuyla ilgili açıklamasında siyasi tutuklamaların hem ulusal hem hukuki hem de insani bir suç olduğunu dile getirdi. Bu uygulamanın Filistin halkının güvenliği ve hakları aleyhine sadece işgal rejiminin güvenliğine hizmet edeceğini vurguladı. Zearir açıklamasında siyasi tutuklamalarda sergilenen tavırların ulusal değerlere ters düştüğünü, bunları gerçekleştirenlerin aslında Filistin halkının direncini kırmak, onu işgal rejimine boyun eğmeye ve işgal zulmü karşısında sessiz kalmaya zorlamak istediğini dile getirdi. Zearir, siyasi tutuklamaların Siyonist işgal rejimi ile imzalanan anlaşmaların zararlı meyvelerinden biri olduğunu, Filistin yönetiminin de tüm olumsuz sonuçlarına rağmen işgal rejimiyle yaptığı anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalıştığını ve onunla güvenlik koordinasyonunu sürdürmekte ısrar ettiğini vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü tatbikatlarından kendi topraklarında düzenlenmesine uygun görmediklerini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün tatbikatlarından kendi topraklarında düzenlenmesine uygun görmediğini, örgütü de bu konuda bilgilendirdiklerini duyurdu. Tatbikatların en azından bu yıl yapılmayacağına dikkat çeken Paşinyan, son zamanlarda Bakü'nün Batı ile diyaloğunda kendi saldırgan eylemlerine Rusya ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı ortak saldırgan eylemler hazırladıklarını gerekçe olarak ileri sürdüğünü sözlerine ekledi. Gazetecilere demecinde bu tür iddiaları absürt olarak nitelendiren Paşinyan, ancak Ukrayna'daki gelişmeler ışığında bunların Batı'nın ilgisini çektiğini ifade etti. Ermenistan Başbakanı, Rus meslektaşlarımızın dikkatini bu gerçeği çekiyoruz ve onların sessiz kaldığı koşullarda Rusya'nın Ermenistan'daki askeri varlığının Cumhuriyet'in güvenliğini garanti etmek bir yana Ermenistan'ın güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu da belirtiyoruz ifadelerini kullandı. Bakü'nün Erivan'ı daha da büyük bir provokasyonu çekmeyi planladığını savunan Paşinyan, bu nedenle Ermenistan'ın ülkeyi Dağlık Karabağ'a bağlayan tek yol olan Laçin koridorunu kapatmakla suçladığı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin eylemlerine karşılık vermenin gerekli olduğunu vurguladı.
Amerikan Başkanı Biden eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma devlete ait gizli belgeler bulundu. Amerikan Başkanı Joe Biden danışmanlarından Richard Schober, Biden'ın kurucusu olduğu Penn Biden merkezindeki kişisel ofisinde 2009-2017 yılları arasındaki başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı gizli belgeler içeren az sayıda belgenin bulunduğunu kaydetti. Belgelerin 2 Kasım 2022'de kilitli bir dolapta bulunduğunu söyleyen Schober, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarını Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini ifade etti. Beyaz Saray yetkilileri Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeyi aldığını duyurdu. Diğer yandan eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi.
Ve son haberimiz, Ağustos 2021'de Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'dan dünyanın pek çok yerine göç devam ederken komşu ülke Pakistan, Afgan kaçak göçmenlere ülkelerine geri göndermeye başladı. İslamabad yönetimi sadece son 3 günde 600'den fazla kaçak göçmenin Afganistan'a geri gönderildiğini duyurdu. Pakistan'ın Sindh İhali velayetine yakalanan Afgan göçmenlerden 302'si cumartesi günü, 303'ü ise pazartesi günü Afganistan'a geri gönderildi. Pakistan yetkililer kaçak göçmenlerin 63'ünün kadın, 41'inin ise çocuk olduğunu bildirdi. Yakalanan bir diğer 800 kişinin ise geri gönderme işlemleri sürüyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Kum Halkı'nın kıyamının yıl dönümü etrafında. ...9 Ocak Pazartesi günü İslam İnkılabı'nın altın kitabında başka bir yaprağı hatırlatan Kum şehri ahalisinin büyük ve görkemli hamasetinin ve kıyamının yıl dönümüydü. İslam devrim sürecini emperyal sisteminin 2500 yıllık sürevinin kısa sürede sonlandırılacak bir günden bahsetmek mümkün. Hicri Şemsi 19'de 1356'da Kum halkının kıyamı, o yılın siyasi ve sosyal atmosferiyle 70'li yılların genel atmosferi içinde incelenmesi gereken gerekçelere sahipti. 1950'lerde Şah rejimi bölgenin en zengin ve güçlü rejimlerinden biriydi. Diğer yandan Amerika'nın tam desteğini de arkasına alabilmişti. Örneğin Hicri Şemsi 1356'da İran'ın petrol geliri 20,7 milyar dolara ulaştı. Hicri Şemsi Şehriver ayı 1357'de Şah rejiminin düşmesinden sadece 5 ay önce Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA bir raporda şunları duyurdu. İran devrimci bir hareket ve durumla karşı olmamakla beraber aynı zamanda sözde devrimin belirtileri ve emareleri bile ortada yok. Devrimden eser görülmüyor. Bu nedenle Hicri Şemsi 1350'li yıllarda güçlü temelleri, zengin ve bol gelirleri ve bölgedeki üstün konumu ile Şah'ın saltanat ve kraliyet hükümetinin düşeceğini düşünmüyordu. Bu durumdan dolayı muhalif güçlerin bastırılması ve ile rejime gelen gönül rahatlığının ve bir boğuculuk ve bir terör atmosferi yaratılması doğaldı. Ancak bu durum devrime dönüşecekti ve kimse buna inanmıyordu. Bu sırada dönemin Amerikan Başkanı Jimmy Carter tarafından pohpohlanan Muhammed Rıza Pehlevi ve onun İran'ı bir istikrar adası olarak nitelendiren açıklamasının ardından muhalefete yönelik tedbirler ve baskılar yoğunlaştırdı ve bu kez dini ve Şii mercilere saldırdı. Tesettürün kaldırmasının yıl dönümüyle ilgili İttilaat gazetesinde Kızıl ve Kara Kolonizasyon başlığıyla bir yazı yayınlandı ve İmam Hümeyni'ye hakaretler yağdırıldı.
Şah rejimi ajanlarının imama ilk kez hakaret etmemesine rağmen Kum şehrinde bir kıvılcım çaktı ve bu kıvılcım kanlı ve tarihi bir isyana dönüştü. Alimlerin ilahiyat sınıflarını kapatmasının ardından farklı kesimler hızla mücadele sahnesine girerek İmam Hümeyni ve din adamlarını destekledi. Bu konuda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Kum halkını bu konuda görev duygusunda hızlı davranmak, katı yürekte ve kanı susamış tağut rejimi karşısında risk almak, zamanında ve tereddütsüz hareket etmek gibi özellikleri övdü ve bu özelliklere sahip her hareketin mutlaka istenen hedeflere ulaşacağını vurguladı. 19'da kıyamı, şehitlerin mazlumiyeti, din adamlarının ve halkın hareketiyle özel bir harekete dönüştü. İmamın mesajı milletin yaralı bedenine yeni bir ruh üfledi ve devrim yeni bir yol ve ivme kazandı. Tağut rejimine karşı mücadele çok yönlü bir şekil aldı ve sonunda imamın dönüşüyle galip geldi. İmam Hümeyni'nin ülkeye dönüşü de bu dönüm noktaları sayesinde gerçekleşti. İslam devrimi Hicri Şems'e 22 Behmen 1357'de sonuca ulaştı. 19 Zeyd'den sonra yaşanan gelişmeler ve İslam'ın zaferini hızlandıran tağut rejimine karşı mücadelede halkın farklı kesimlerinin varlığı unutulmaz yaprak olarak tarihi defterine yazıldı. Devrim, şah rejiminin otoriter algısının zengin petrol gelirleri ve servetinden kaynaklandığını gösteriyor. Amerika'nın desteğinin de halkın iradesi karşısında sorunsuz kalacağını ve toplum gerçeklerinden uzak kalan rejimin hiçbir zaman bekasının garantisi olmayacağını göstermiştir. 19 Zeyd'den birkaç gün önce ise Carter Tahran'da sarhoşken İran'ı istikrar adası olarak adlandırmış ancak bu destek sonuç vermemişti. Çünkü Kur'an'a göre küfrün gücüne sırt yaslanmanın sonucu başarısızlıktan başka bir şey değildir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türk analistlerin gelecek seçimlerle ilgili kuşkuları etrafında. Türkiye siyasi partilerinin 2023 yılındaki rekabeti bilinen seçim rekabetleri çerçevesinin dışında devam ediyor gibi görünüyor. Bu rekabetin aslında siyasi düzeni değiştirme kargaşasına dönüştüğü söylenebilir. Bu bağlamda Türk siyasi analistler birkaç ay içinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor seçimlerinden birinin yapılacağına inanıyorlar. Bu Türkiye'deki siyasi ve sosyal ortamın son derece seçim havası haline geldiği günlerde ve tüm kamuoyu ve medyanın 5 aydan kısa bir süre içinde bu ülkedeki tüm siyasi partileri rekabet alanına çekecek bir yarışmadan bahsetmesine rağmen gerçekleşmektedir. Bu durumda Türkiye'de son zamanlarda birçok anket şirketi şunu belirtiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları kesin bir şekilde düştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ortağı Devlet Bahçeli iktidardan düşebilir. Buna rağmen siyasi gözlemciler tecrübeli Recep Tayyip Erdoğan'ın hafife alınmaması gerektiğine inanıyor. Çünkü o artık 30 yıllık tecrübesi olan bir siyasetçi ve ani dönüşler ve kararlarla oyunun gidişatını değiştirebileceğini göstermiş durumda. Son seçim anketleri Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel destekçilerinin ve sosyal tabanların önemli bir bölümünü kaybettiğini gösteriyor. Türkiye'de geçen yıl kamu yoklamalarındaki önemli konulardan biri de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının düşmesine rağmen bu partinin hala bir asırdır hayatta olan Halk Cumhuriyeti Partisi'nin önünde olduğunu gösterdi. Daha yüksek oy olduğu bu anketlerde de görülmektedir. Öyle ki kamu yoklamalarındaki Halk Cumhuriyet Partisi %25'e yakın oy aldı ama AK Parti hala en kötü durumda bile %30 oy almayı başarmış durumda. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son 20 yılda şehirlerin ve köylerin göbeğinde içerisinde güçlü bir ağ oluşturduğu unutulmamalıdır. Kimileri ise onlara tanınan ayrıcalıklar karşılığında partinin galibiyeti ve zaferi için hala kapı kapı dolaşıp Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin zaferi için kampanya yürütüyorlar.
İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ve ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde Milliyet Koalisyonu'nu oluşturan 6 muhalefet partisi bulunuyor. Bağımsız siyasi çevreler açısından Recep Tayyip Erdoğan, hükümetinin altı muhalefet partisine yaklaşan yarışma için ortak adaylarının adını gizleme stratejisi akıllı ve önemli bir seçenek olarak görülüyor. Bu bağlamda Türk düşünürlerinden Bahattin Yücel şöyle diyor: "Rakiplerin omuzlarında ağır bir yük var. Çünkü 2023 seçimlerini kazandıktan sonra ülkenin siyasi ve yürütme sistemini başkanlıktan parlamentere döndürmek için derhal referandum yapacaklarını açıkça ilan ettiler. Bu durumda Türkiye'nin yeniden bir başbakanı olacaktır." Dış politikanın sürekli değişmesi ve iç ekonomik krizin Türk halkı ve seçmen gözünde Ankara hükümetinin en önemli sorunları olduğu göz ardı edilemez. Adalet ve Kalkınma Partisi iç ve dış arenada izlenen yanlış politikalar nedeniyle halk arasında popülaritesinin düşmesi sıkıntısını yaşıyor. Son yıllarda aşırı sağcı Millet Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli ile ortaklık yapmak zorunda kalan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'de yapılacak seçimlerde pek başarı ümidi yok. Mevcut durumda ise aynı kural ve düzenlemelerle sürecin devam etmesi halinde AKP ve müttefiki pek de galibiyet şansı olmayacak. Bu nedenle AK Parti bir grup hukukçusuna oyun kurallarını da değiştirme talimatı verdi. Bu bağlamda meclise girmek için gerekli olan oy yeter sayısını manipüle edileceğinden bile söz ediliyor. Kimi analistlere göre bu da 2023 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve Cumhurbaşkanlığı Koalisyonu'ndaki ortağını galip ilan edecekleri anlamına geliyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde değerli dinleyiciler, Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bir bildiri yayımlayarak toplam 20.497 kaçak göçmenin ülkelerine geri gönderilmek üzere halen gözaltı merkezlerinde bulunduğunu duyurdu ve 2023'ün ilk günlerinde 1028 mülteciyi Türkiye ülkeden sınır dışı etti. Dünkü sohbetimizde bu konudan hareketle Türkiye'nin göçmenlerle ilgili siyasetlerini ve genel bir anlamda bölgede dış politikası konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bugün de sohbetimize yine kaldığımız yerden Sayın Sıtkı Zilan ile devam ediyoruz efendim. Şimdi zamanlama açısından siz bu konunun gündeme gelmesini nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye ifade ettiğim üzere önümüzdeki aylarda seçimler yapılacak Türkiye'de ve şimdi AK Parti galiba oylarla ilgili bir tür tedirgin ve bunu da yani geçmişteki hatalarını bir tür telafi etme yönünde bir adım atsın diye şimdi komşu ülkelerle o eskideki yaşanan gerilimleri gidermek amacıyla yeni adımlar atmaya çalışıyor. Şimdi bu seçimler AK Parti için ne kadar önemli? Bunu nasıl siz değerlendirirsiniz?
Yani seçimlerle ilgili yönü vardır. Fakat bu devlet politikası olduğu söyleniyor. Yani bu Erdoğan'ı da aşan bir şey. Fakat Erdoğan da önemli bir aktördür. Birçok yönü var. Mesela Türk soylular Türkiye'de daha kayırılıyor. Kanunu var. Türk soylular dışarıdan gelenler, diyelim Uygurlar, Kırgızlar, Türk kabul ediliyor. Özbekler falan. Onlar gelince Türkiye'de torpilli sayılıyor. Onlar bir kanun var. Türk soyluların bilmem Türkiye gelişiyle ilgili, haklarıyla ilgili falan. Fakat diğer insanlar farklı kategoride sayılıyor. Bir bu yönü var. Uygurlar zaman zaman Çin'e iadesi falan gündeme geliyor. Ne kadar iade ediliyor falan bilmiyorum ama iç kamuoyunda tepkiler doğuyor. Yani Uygurları teslim etmeyin diye. Ben buna katılıyorum, teslim etmesine. Ama aynı duyarlılığı Araplar için, Kürtler için, başkaları için göstermiyor. Suriyeliler geri gitsin diyor. Aynı partiyle. Mesela Zafer Partisi olsun, İYİ Parti olsun, hatta kısmen CHP olsun, AKP'nin içindekiler. Yani burada da bir ayrımcılık yapıyorlar. Siyasi nedenlerle acaba çok suçlara bulaşmış olan insanların hukuki şeyi ayrıdır. Onlar o ülke, suç işlediği ülkelere iade edilebiliyor. Karşılıklı anlaşmalar, sözleşmeler varsa, yoksa da farklı prosedürler, inisiyatif de kullanılabilir. O da anlaşılır. Diyelim ki Mısır'la ilişkileri iyileştiriyor. İhvan mensupları var, onları dışarı kovuyorlar. Esad'la yakınlaşınca Esad'ın liste verme ihtimali var. Belki yani işte, yani kurumların Esad'la görüşmediler, Dışişleri Bakanlığı her neyse. Yani diyelim ki bak 10 kişi, 100 kişi bizim için bunlar önemli. Öncelikle bunları sınır dışı edin. Olmuş olabilir, tam elimde bilgi belge yok. Bu aynı şey İran için de geçerli. Başka ülkeler, Irak için de geçerli. Yani böyle şeyler olabiliyor. Mesela iki ülkenin, Kuzey Avrupa ülkesinin, Finlandiya ile İsveç miydi? NATO'ya üye olma ihtimali var diyor. Onlar da iki ülkeden rica ettiler. Ya şunları bize teslim edin yoksa biz onaylamayız. Yani siyaset etkiliyor bu işleri. Bir iki kişi Türkiye'ye iade edildi. Bir iki Kürt. Hatta onlar PKK'li dedi. Ben bilmiyorum dosyayı bilmediğim için. PKK'li midir, siyasi midir falan. Yani PKK dışındaki hiziplere mi mensuptur? Yani böyle şeyler de olabilir. Bin kişi çok şey değil ama bir kişi de mağdur olsa çok şeydir hukuki vicdani açıdan. Fakat Türkiye'de milyonlarca Suriyeli var. Bunların dörtte biri Kürt, dörtte üçü de Arap'tır. Büyük bir sorunlar aslında sorun, ben şahsım sorun, ben sorun görmüyorum. Tüm o muhacir kardeşlerimizin gönüllü olarak eğer Suriye'de bir barış ortamı olsa, zemin olsa gönüllü olarak gitsinler. Ama yoksa burada rahatsız edilmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Türkiye çok sömürdü. Çoğunun sigortası, düşük ücretle kölelik statüsünde çalıştırdı. Hala çalışıyorlar. Çocuklar özellikle çalıştırıldı. Yani böyle az tuzda yarım milyona yakın, bir milyona yakın insan. Tekstil sektörü, değişik hizmet sektörlerinde yani karın tokluğuna çalıştırıldı. Bunu söylemiyor. Yani Türkiye'nin üretiminde de Suriyeli ve diğer muhacirlerin büyük bir payı vardır. Afganistan'da gelip burada çobanlık yapan dahi vardır. Yani çok yönlü bir olaydır. Vicdanla, hukukla, ondan sonra tarihi tecrübelerimizle, hani muhacir ensar diyordu ilkin. Hala bazı cemaatler falan gayret ediyor ama sivilleri aşan bir şey var. Devletin de yardımcı olması lazım. Avrupa Birliği'nin verdiği fonlar vardır.
Evet.
Yani bu insanlar kitlesel olarak Avrupa'ya gitmesin diye Türkiye'nin orada ben masraf yaptım. O yalandır. Yani hepsi Avrupa Birliği karşıladı. Fazlasıyla Birleşmiş Milletler'in de kurumları Türkiye'nin cebinden bir kuruş ki tam tersine muhacirler karın tokuna çalışarak Türkiye'deki üretimi artırdılar.
Evet.
Ücretlerin yükselmemesi de bu muhacirler sayesinde Türkiye'de.
Tahran Radyosu.
Son soru olarak Sayın Sıtkı Bey, şimdi Türkiye'de Türk vatandaşlığı hakkına sahip olan kimi mültecilerinde olduğunu biliyoruz. Hukuki açıdan acaba gelecekte bunlar da sınır dışı edilebilir mi? Yani Türkiye bir karar alırsa bunları da yani o diğer göçmenler gibi sınır dışı etme hakkına sahip olur mu acaba?
Yok, vatandaşlık kazanan diğer vatandaşlar gibi haklara sahip oluyor. Bunları suç işlese bile burada cezası neyse onu görür. Yani geri gönderme, iptal etme falan şeyi yok. Yani geriye dönme, lehe olan yasalar geriye makable şamil olur ama aleyhe olan şahıs yönünden, kişi yönünden aleyhe olan yasalar makable şamil olmaz. Yenilere vatandaşlığı zorlaştırabilirler ama o verdikleri artık geri alamazlar. Yani vatandaşlık alırlarsa da bir bakanlar kurulu kararı falan yani şeyden sıradan mahkemeler de bu kararı veremez. Yani meclise gelmesi lazım. Bakanlar kurulu bu kararı alıyor. Bildiğim kadarıyla.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Sıtkı Bey.
Hürmet ediyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Sevgili dinleyiciler, bu sohbetimizde Türkiye'deki mültecilerin durumu ve Türkiye hükümetinin bu konudaki siyasetler konusu etrafında avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan'ın görüşlerinin ikinci bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Your Medium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani'nin İran'ın Irak hükümeti ile Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi arasındaki sorunların çözümünde rol oynayabileceğini vurgulaması, İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Amerika'nın küresel barış ve güvenliği baltaladığını vurgulaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti İnsan Hakları Bakanlığı yaptığı son açıklamada, Suudi Arabistan ordusunun Yemen halkına ve Afrikalı göçmenlere karşı işlediği suç ve cinayetleri kınayarak, uluslararası toplum ve uluslararası kurumların bu duruma sessiz kalmasından duyduğu üzüntüyü ve şaşkınlığı dile getirdi. Yemen'in El Mesire televizyon kanalının internet sitesinin yayınladığı Yemen İnsan Hakları Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı. Ateşkesin başladığı günden bu yana Suudilerin saldırılarında şehit olanların sayısının 2258 kişiye ulaştığını dünya ve insani yardım kuruluşlarına hatırlatıyoruz. 285 şehit Sade şehrinin hudut bölgelerine aittir ve şehit sayısı her an artmaktadır. Çünkü topçu saldırıları, her türlü zulüm ve işkence ve Yemenli vatandaşların ve Afrikalı göçmenlerin makineli tüfeklerle hedef alınması aynı şekilde devam etmektedir. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti İnsan Hakları Bakanlığı özgür dünyaya ve insan hakları kuruluşlarına insani bir çağrıda bulunarak, İşgalci Suudi Arabistan rejiminden Yemen vatandaşlarına ve Afrikalı göçmenlere karşı suç ve soykırım işlemesini durdurmasını, katilleri ve bu olayın faillerini insani ilkeler temelinde kınamasını ve onları yargılamasını istedi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İslam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Fransız derginin girişiminin kargaşadan sonuç alamamanın öfkesi olduğunu söylemesi, Siyonist rejim elebaşları arasında gerginliğin giderek tırmanması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehriyar Efendizade'nin Reşt Asara Demiryolu projesi hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehriyar Efendizade, Reşt Asara Demiryolu projesi konusunda Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Söz konusu demiryolunun önemine değinen Efendizade, 162 kilometre uzunluğundaki bu demiryolu hattı, Bandar Abbas'tan Reşt'e ve Reşt'ten sonra Astara'ya uzanan Kuzey-Güney koridorunu tamamlıyor ve tamamlanmasıyla birlikte İran, Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Rusya ve Kuzey Avrupa'ya bağlanacaktır ifadesini kullandı. Rusya'nın Reşt Astara demiryolunun tamamlanmasına katılmaktan yana olduğunu dile getiren Efendizade, son aylarda iki ülke arasında transit geçişi geliştirmek için Rusya ile görüşmeler yapıldığını söyledi. Rusya ile müzakere edilen ikinci konunun finansman olduğunu belirten Efendizade, Rusya'nın bu projedeki yatırımının türü, tasarımı, işletilmesi ve iki ülkenin katılım şekli müzakere edilmektedir, dedi.
Cami Cam gazetesinde Arap ülkelerinde halkın büyük çoğunluğunun Siyonist İsrail ile normalleşmeye karşı olduğu yönünde bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İngiliz web sitesi Jewish News tarafından yürütülen son anket, 14 Arap ülkesi halkının büyük çoğunluğunun demokratik bir sistemi desteklediğini ve aynı zamanda Siyonist rejimin tanınmasına karşı olduğunu gösteriyor. Ankete katılanların %36'sının muhalefet gerekçesini Filistin'deki sömürgeci işgal gücü olarak belirttiği tespit edildi. Katılımcıların %9'u ise İsrail rejiminin Arap topraklarında daha fazla alana hakim olma niyetinde olduğunu söyledi. Söz konusu İngilizce web sitesi Fars Körfezi ülkelerinin siyasetinde uzlaşmış Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün üst düzey araştırmacılarından Dr. Yuel Kazanski'den alıntı yaparak bu anketin sonuçlarına şaşırmadığını bildirdi. Çünkü hem normalleşme anlaşması hem de Ürdün ve Mısır ile barış anlaşmaları halkla değil bu ülkelerin yetkilileriyle imzalandı ve Mısırlıların büyük çoğunluğu Siyonist İsrail rejimine karşıdır. Kazanski, Suudi Arabistan ile Siyonist rejim arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasının Muhammed bin Salman tarafından imzalanmamasının nedenlerinden birinin Suudilerin çoğunluğunun onun bu eylemine karşı olması şeklinde yorumladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almak istiyoruz.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Amerika'da görülmeyen enflasyon oranları.
John Bolton'un Türkiye'nin NATO üyeliğini hedef alması.
Amerikalı çocukların ölümlerinin %97'sinin nedeni ateşli silahlar olması.
Temsilciler Meclisi Başkanı seçimlerinin Amerika demokrasisini sorgulatması.
Sosyal medyaya yönelik Amerikan hükümetinin baskıları.
Ve Meksika'nın Amerika'dan Latin Amerika'daki müdahaleci Monroe doktrininden vazgeçmesini istemesi.
Son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı. Şimdi detaylar.
Amerika'da açıklanan veriler ekonomiye ilişkin karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Hafta içinde Amerika'da açıklanan veriler iş gücü piyasasının hala güçlü olduğunu gösterse de verilerin alt kalemlerinde göze çarpan yavaşlama sinyalleri piyasalarda risk iştahını artırdı. Amerika'da tarım dışı istihdam Aralık'ta 223 bin artarak beklentileri geride bırakırken bir önceki aya göre gerilemesi ve ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması, Amerika Merkez Bankası'nın Şahin para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Enflasyona yönelik endişelerin açıklanan verilerle yavaşlaması, tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirirken, Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi 22 baz puan düşüşüyle %3,56'ya geriledi.
Öte yandan Fed üyeleri hafta içinde sözle yönlendirmelerde bulundu. Rus Fed Başkanı James Bullard, Perşembe günkü açıklamalarında Amerikan ekonomisinin resesyona girme ihtimalinin son haftalarda azaldığını söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari ise açıklamalarında şahin tutumunu koruyarak faiz artışlarını %5,4 civarında durması gerektiğini belirtti. Söz konusu gelişmeler sonrası para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler %76'ya çıkarken 50 baz puan öngörüleri ise %24 seviyesine indi. Analistler gelecek hafta Amerika'da açıklanacak tüketici fiyat endeksi TÜFE verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek JP Morgan ve Bank of America gibi bankalarla birlikte hızlanacak 4. çeyrek bilanço sezonunun da hisse bazlı oynaklığı artırabileceğini bildirdi. Geçen hafta boyunca etkili olan resesyon endişeleri emtia fiyatları üzerinde etkili olurken Brent petrolün varil fiyatı %6,8 azalışla $78,6 indi.
Bir dönem Beyaz Saray'ın tartışmalı isimlerinden olan John Bolton, Erdoğan yeniden seçilirse Türkiye'nin NATO üyeliği gündeme gelmeli dedi. Beyaz Saray'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Türkiye'ye hedef alan bir yazıya imza attı. Bolton, The Telegraph için Batı'nın zayıflığı Putin'in zaferine imkan tanıyabilir başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Yazısında Türkiye ile ilgili sorgulayıcı bir tavır içerisine giren Bolton, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleriyle ilgili de görüşünü beyan etti. Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılmak için başvuruda bulunduğunu belirten Bolton, ancak Rusya'nın ticari ve askeri ortakları ne yazık ki Türkiye'de dahil olmak üzere ihtiyaç anında Rusya'yı terk etmedi ifadesini kullandı. Ankara'nın askeri ittifaktaki varlığından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Bolton şöyle dedi. Türkiye'nin NATO üyeliği Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilirse gündeme gelmeli.
Tahran Radyosu.
Amerikalı çocukların ölümünün büyük nedeninin ateşli silahlar olduğu bildirildi.
New York Times muhabiri Shirley Osberg bu şekilde bir tweet attı. Silahlı şiddet Amerika'da çocuklar için önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Bu oran araba kazalarını geride bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri gelişmiş ülkelerdeki çocuk nüfusunun %46'sına sahiptir. Ancak bu ülkede tüm çocuk ölümlerinin %97'si ateşli silahlarla gerçekleşiyor.
Amerika Kongresi'nin 118. dönemi ancak 15. turda sonuca ulaştı. 14 tur, başarısız oylama ve Temsilciler Meclisi Başkanı'nın bu uzun rallide seçilememesi aslında son 164 yıl içerisinde en tarihi yenilgiler arasında yer almaktadır. Bu kongre, işe başlamasından 3 gün sonra ise 11. oylamanın ardından kapatılmıştı. Amerika Meclisi temsilcileri Perşembe ve Cuma günleri de farklı oylamalarda sonuçsuz kalan oylamalara katılarak Temsilciler Meclisi için başkan belirleyememişlerdir. Bu süre içerisinde hep bu meclisin kapatılmasından bile söz edilmişti.
8 Kasım 2022'de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçiler 222 sandalye kazanmayı başarırken Temsilciler Meclisi çoğunluğunu elde etmiş oldular. Demokratlar da 212 sandalye kazandı. Bu meclisi azınlık partisi haline geldi. Cumhuriyetçiler rakiplerine karşı yakın bir sayısal üstünlük kursalar da ancak parti içindeki kimliği karşı olan grupların yüzünden hala Temsilciler Meclisi'ne başkan atayamadı. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı belirlemeyen her oylama turu daha önce kolayca meclis başkanlığı kazanabileceği düşünülen Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi lideri Kevin McCarthy'nin ayrılması üzerinde ek bir baskı oluşturuyordu.
Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kendisini aday gösteren McCarthy'nin Temsilciler Meclisi üyelerinden ilk 14 turda almayı başaramadığı sadece 218 oya ihtiyacı vardı. Bunun nedeni radikal kanadın McCarthy'nin kendilerini tanıdığı tavizlere ve ayrıcalıklara rağmen kendisine oy vermek istemeyen Cumhuriyetçi Parti radikal kesimiydi. Parlamento üyelerinin %10'undan azını oluşturan 20 radikal cumhuriyetçiden oluşan bu radikal grup McCarthy'nin başkanlığına başında karşı çıkıyordu. Ancak bu sürecin devamında belki de gizli anlaşmalarla aldığı tavizler sayesinde bu tutumundan vazgeçmiş durumdadır.
Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Demokrat Başkanı Joe Biden da Cumhuriyetçilerin ülkesinin Temsilciler Meclisi Başkanı seçme konusunda ard arda başarısızlıklarını eleştirerek Temsilciler Meclisi Başkanı'nın seçilememesi Amerika için bir utanç kaynağıdır diye vurgu yaptı. Diğer cumhuriyetçi temsilciler yaşanmış bu çıkmaz ve belirsizlik durumundan duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiler. Bir başka cumhuriyetçi temsilci olan John James bu 20 temsilcinin korku yaratarak yönettiklerini ileri sürdü. Cumhuriyetçi temsilci Trent Kelly 201 temsilcinin kendilerine kayıtsız şartsız teslim olmasını isteyen 20 kişi var ancak ben pes etmem diye konuşmamıştı.
Kevin McCarthy, sicilinde iki görevden alınma geçmişi olan ve 6 Ocak'ta Özel Soruşturma Komitesi tarafından kışkırtma ve kaosa neden olmakla suçlanan eski Amerika Başkanı Donald Trump tarafından destekleniyor. Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 14 tur içerisinde uzun oylamalar sonucu seçilememesi, Kasım 2022'deki Amerikan ara seçimlerinden önce tanımlanan ve zaman geçtikçe giderek daha belirgin ve etkili hale gelen Cumhuriyetçi Parti'de yadsınamaz bir bölünmeye ve çatlaklara işaret ediyor. McCarthy'nin sert tutumlu muhalifleri, seçildikten sonra Biden yönetiminin politikalarıyla yüzleşmeye çalışmayacağına inanıyor. 6 kez McCarthy'ye karşı oy kullanan Cumhuriyetçi temsilci Ralph Norman şöyle diyor. Bizim için mi savaşıyor, hükümeti kapatmak mı istiyor, onun geçmişi böyle olmamıştı.
Dikkat çeken husus, Temsilciler Meclisi'ndeki çıkmazı eski başkan Donald Trump ve McCarthy'nin destekçisinin tepkisi oldu. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, McCarthy'yi seçmemesine tepki olarak parti üyelerine şunları söyledi. Meclisin çoğunluğunu elde eden büyük bir zaferi, büyük ve utanç verici bir yenilgiye dönüştürmeyin. Kutlama zamanı bunu hak ediyorsunuz. McCarthy iyi iş çıkaracak, hatta belki de büyük bir iş yapacak. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin içinde düşmüş olduğu bu geçici durum, hatta askıya alınması ve kapatılması, dünyada liberal demokrasi alanında önde olduğunu iddia eden bu ülkedeki demokratik kurumların verimsizliğinin ve başarısızlığının önemli bir işaretidir. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının bile kabul ettiği bir sorundur. Bu bağlamda Trump zaten Amerika'daki demokratik süreçleri, özellikle de seçimleri ve tutmalarının doğruluğunu sorgulamıştır. Görünüşe göre Amerikan demokrasisi şu anda birçok zorluk ve tehlikeyle karşı karşıya bulunmakta ve sembolleri ve süreçleri hakkında birçok şüphe var. Buna ek olarak Amerikan seçmenleri Amerikan siyasi sistemine ve onun göstergelerine olan güvenlerini giderek yitirdiler. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi şiddet de ciddi düzeyde artmış bulunuyor.
Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Glenn Greenwald, Amerika hükümetinin popüler sosyal ağı TikTok'tan Amerika yasalarına uymasını ve ülke politikasına aykırı içeriği kaldırmasını talep ettiğini gösteren bilgileri ortaya çıkardı. Hem Donald Trump hem de Joe Biden başkanlığı döneminde Amerikan hükümetleri TikTok'u filtreleyin veya sınırlayın diye talimatlar verdiği de ifşa edildi. Washington'un en önemli gerekçesi TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetinin Çin'e, bu sosyal ağın Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın olarak kullanılması nedeniyle Washington için özellikle önemli hale gelen bir konu olan Amerikalıların zihninde reklam faaliyetleri yapma imkanı sağlamasıdır. Pew Anket Merkezi son zamanlarda 2021'in başından bu yana TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer tüm uygulamalardan daha fazla indirildiğini bildirdi. Son zamanlarda Amerika Kongresi TikTok'a karşı bir karar aldı. Kongre tarafından 23 Aralık'ta onaylanan karara göre TikTok'un devlet dairelerinde kullanımı yasaklandı ve bu yasa Joe Biden tarafından imzalandıktan sonra yasalaştı. Bu yasa Çin'in sahibi olduğu bu sosyal ağla ilgili artan endişeler üzerine onaylandı.
Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu popüler sosyal ağ üzerinde Washington'un çıkarlarına aykırı içerikleri sansürleme baskısının ifşa edilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısının yeni bir boyutunu ortaya koydu. Sosyal ağlara yönelik hükümet baskının mekanizmaya dönüştüğü açıkça ortaya çıktı. Greenwald şöyle diyor, Amerikan hükümeti TikTok'u Amerika'da yasaklamak yerine bu sosyal ağı Amerikan güvenlik kurumlarının ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu düşündüğü içeriği kaldırmaya zorladı. TikTok da Amerika'da 100 milyonlarca insanın bulunduğu pazara erişimini kaybetmemek için Pentagon, FBI ve CIA'ye önemli tavizler verdi.
Tabii ki TikTok, Amerika hükümetini memnun etmeyi amaçlayan, kullanıcı verilerini Amerika'da depolamak için bir anlaşma ve veri koruma kararlarını ve içerik denetimini denetlemek için bir veri güvenliği departmanı oluşturmakta dahil olmak üzere çeşitli önlemleri zaten açıkladı. Greenwald, bu bağlamda kendine yönelik sansürü açıkladı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye yönelik eleştirilerinin TikTok'ta silinmesine ilişkin kendi deneyimini anlattı. Ve TikTok'ta paylaştığı bir video klipte batıdaki ana akım medyanın yıllardır Ukrayna ordusunun bir neonazi akımının kontrolü altında olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu ve Zelenski'nin de oligarşi desteği sayesinde ülke dışında büyük bir servet biriktirdiğini belirtti.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı 2022 yılında işlenen yaygın insan hakları ihlallerinin uzun bir listesini yayınladı. Kiev hükümetinin ve doğrudan Zelenski döneminde kaydedilmiş ihlallerden söz etti. Greenwald yorumlarının TikTok'ta yayınlanmasından kısa bir süre sonra sosyal ağ tarafından videonun kaldırıldığı konusunda bilgilendirildiğini de söylüyor. TikTok söz konusu içeriğin doğruluk ve dürüstlük kurallarına uyulmaması nedeniyle kaldırıldığını iddia etmişti.
Greenwald, TikTok'un Çin tarafından yönetilmesi nedeniyle ekibinin ilk tepkisinin şaşkınlık ve kafa karışıklığı olduğunu yazmıştı. Çin hükümeti esasen Rus savaşı hakkında Zelenski'nin eleştirilerini engellemekle ilgilenmemeli, TikTok sansürünün nasıl çalıştığını ve daha da önemlisi onu kimin kontrol ettiğini inceleyerek mesele netleşti diye belirtiyor. Ve Çin'in Zelenski lehine sansür uygulamakla ilgilenmezken Amerikan hükümetinin böyle bir çıkarı olduğunun kesin olduğunu vurguluyor. Bu şekilde bu TikTok eyleminin Amerikan hükümetinin emriyle yürütüldüğü açıktır. Amerikan çabaları sonucu böyle bir sansürün uygulandığı ise gün gibi ortadadır.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve CIA gibi hükümet ve federal kurumların sosyal ağlardaki içeriklerini kontrol etmesi TikTok, Twitter ve Facebook gibi diğer sosyal ağlara bazı mesajların yayınlanmasını engellenmesi konusundaki gerçekler Washington'un anlatısına aykırı düşüyor. Batı'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ifade özgürlüğü ilkesinin desteklenmesi, korunması ve sosyal ağlar dahil olmak üzere medyanın özgür ve sınırsız etkinliği gerçeklikten uzak görülmektedir. Amerika bu unsurları sırf dış politika hedeflerini ilerletmek ve hedeflenen haber ve analizleri sağlamak için kullanır. Son ifşaatlar Pentagon'un Twitter'ı da hedeflerini ilerletmek ve Amerika'nın Batı Asya'daki düşmanlara karşı alan yaratmak için kullandığını gösteriyor.
Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel López Obrador, Amerika hükümetinden müdahaleci Monroe doktrinini bırakmasını isteyeceğini belirtti. López Obrador, 1800'lerin başında dönemin Amerika Başkanı James Monroe tarafından formüle edilen Monroe doktrininin 200 yıldır yürürlükte olduğunu söyledi. Kuzey Amerika Zirvesi'nin ev sahibi Andres Manuel López Obrador'un önümüzdeki hafta Meksika'nın başkenti Mexico City'de Amerika Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesi ve Batı Yarımküre'ye hakim olmak için Biden'dan Amerika'nın Amerika kıtasındaki ülkelerde müdahaleci politikasını değiştirmesini istemeyi planlıyor.
Amerika 19. yüzyılın başından beri Monroe doktrini çerçevesinde Latin Amerika'yı her zaman arka bahçesi olarak görmüştür. Monroe doktrini yabancı güçlerin Amerika kıtasının siyasetine herhangi bir müdahalesini Amerika'ya karşı potansiyel olarak düşmanca bir eylem olarak görüyor ve Washington'a Latin Amerika üzerinde kontrol sağlamak için bahaneler sağlamıştır. Amerika'nın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Monroe doktrinine atıfta bulunarak Latin Amerika'yı açıkça Washington'un özel nüfuz alanı olarak görmüş ve şunu söylemiştir. Amerika Monroe doktrininin hedeflerine ulaşmak için Latin Amerika ülkelerinin iç işlerine müdahale etme hakkına sahiptir.
Aslında Washington kendisini hala Latin Amerika'nın sahibi olarak görmekte ve bu nedenle Washington'un istek ve çıkarlarına aykırı hareket eden bu bölgedeki solcu liderleri ve hükümetleri devirmeye çalışmak Amerika politikalarının önceliği haline gelmiştir. Bu yaklaşım Amerika'nın istikbar ve otoriter doğasının bir işaretidir. Ancak bu yaklaşımın Venezuela, Küba, Nikaragua ve Bolivya'ya uygulanması başarısızlıkla sonuçlanırken aynı zamanda mevcut durumda Meksika, Kolombiya, Brezilya, Arjantin ve Şili gibi ülkelerde Washington'un isteklerine karşı hareket eden solcu başkanlar iş başına geldi. Latin Amerika'nın bu yeni liderleri Amerika'nın bu bölgede müdahaleci politikasından vazgeçmesini istiyor. Amerika, özellikle Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı koymak ve komünizmin yayılmasına karşı koymak bahanesiyle bazı Latin Amerika ülkelerinin ordularının komutanlarının yardımıyla Şili, Guatemala ve Arjantin dahil olmak üzere bu ülkelerde darbeler düzenlemiştir. Ayrıca Washington, aralarında Venezuela, Küba ve Nikaragua'nın da bulunduğu Latin Amerika'nın ilerici ülkelerine karşı her zaman düşmanca politikalar izlemiş ve onlara karşı en ağır yaptırımları uygulamıştır.
Soğuk Savaş sonrası dönemde özellikle eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika en ağır yaptırımları uygulayarak Latin Amerika'daki solcu politikacıları ve hükümetleri zayıflatmak ve devirmek için büyük çaba sarf etti. Ancak her defasında büyük yenilgilerle karşılaştı. Şimdi bu bölgenin bazı önemli ülkelerinde solcular bir kez daha iktidara geldiler ve iktidarda kaldılar. Sol görüşlü devlet adamları Amerika'nın ve onların iç ajanlarının baskılarına karşı birbirlerine destek olmak için ayağa kalktılar. Bunlar arasında Temmuz 2021'de Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel López Obrador, Amerika'nın Küba'ya uyguladığı insanlık dışı ablukayı şiddetle eleştirmiş ve ülkesinin Washington'un yaptırımlarına bakılmaksızın Havana'ya insani yardım göndereceğini açıklamıştı. Bundan önce de Haziran 2020'de Meksika Cumhurbaşkanı ülkesinin dış politikasının bağımsız olduğunu belirtmiş, Venezuela'nın istemesi halinde Amerikan yaptırımları kapsamında Venezuela'ya benzin sevkiyatı yapacağını açıklamıştı. Şimdi ise Meksika'nın solcu Cumhurbaşkanı Amerika'nın Monroe doktrininden vazgeçmesini istiyor.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın doğa harikaları. İran topraklarındaki doğa cazibeler ve elde edilmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir. İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlere Estil Sulak Alanı ile tanıştıracağız. Sulak alanlar, harika ekosistemlerin oluşumuna neden olan kara ve su arasında ortak özelliklere sahip bölgelerdir. Sulak alanlar arasında bataklıklar ve bentler bulunur. İran'da kuzeyden güneye birçok sulak alan vardır ve bunların her biri kendine has özellikleri ve potansiyel öneme sahiptir. Estil Sulak Alanı, Gilan eyaletinin en kuzeyindeki Assara şehri yakınlarında bulunan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin komşusu olan İran'ın en bilinen sulak alanlarından biridir. Güzelliği ve özel özellikleri nedeniyle Estil Sulak Alanı birçok doğa severin uğrak yeridir. Bu muhteşem sulak alanı ile daha yakından tanışmak için bir gezide bizimle katılın. Estil Sulak Alanı, İran'ın kuzeyinde ve Gilan eyaletinde Assara şehrinin yaklaşık 7 kilometre güneyinde, Taleş'in ana yolunun yanında ve açık deniz seviyesinin 13 metre altında bulunuyor. Toplam alanı 138 hektar olan bu sulak alanın suyu tatlıdır. Estil Sulak Alanı'nın su kaynağı yağmurlardan olup, yöre halkına göre bir kısmı da yatağındaki pınarlardan sağlanmaktadır. Bu sulak alan, yerel dilde su tutma anlamına gelen hostel olarak bilinir. Estil Sulak Alanı, diğer doğal peyzajlardan farklı kılan özel ve şaşırtıcı özelliklerinden biri de Estil Sulak Alanı'ndaki ağaçların hareketli olmasıdır. Herkes ağaçların sabit ve durağan olduğuna ve bir yerden bir yere gitmemesi gerektiğine inanır. Estil Sulak Alanı'nda ise ağaçlar bulundukları yerden başka bir yere hareket ediyor. Elbette bu hareket kısa ve sınırlı olup birkaç adımı veya çok kısa bir mesafeyi aşmayabilir ama yine de oluyor. Bu sulak alanın hareketli sulak alanı olarak da bilinmesinin nedeni budur ve bu özellik ise herkesi şaşırtıyor. Bu sulak alana böyle bir isim verilmesinin nedeni köklerinin suda olması nedeniyle sürekli hareket eden ve yer değiştiren kızıl ağacın bulunmasıdır. İşte bu sulak alanda bu adın verilmesine sebep olmuştur. 2005 yılında Gilan ilinin örnek 5 turizm alanından biri olarak tanıtılan Estil Sulak Alanı, bugün bu ilin en iyi turizm ve doğa turizmi mekanlarından biri olarak biliniyor.
Tahran Radyosu.
Esir Sulak Alanı'nın çevresi yeşil ormanlar, güzel dağlar, ekinler ve tarım arazileri ile doludur. Tüm bunların sulak alanın manzaraları ile birleştiğinde güzel ve eşsiz bir manzara oluşuyor. Bu sulak alanın güzel manzarasının yanı sıra bitki ve hayvan çeşitliliği de dikkat çekicidir. Esir Sulak Alanı kucağını bazıları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 80'den fazla bitki ve hayvan türüne açmıştır. Günümüzde bu sulak alan ve çevresi avlanma yasağı ilan edilmiştir. Bu sulak alanın önemli özelliklerinden biri de sazan ve turna balığı gibi bilinen balıkların varlığıdır. Ayrıca bu doğal sulak alanı Orta Avrupa, Transhazar ve Kutup bölgelerinden üremek için bu bölgeye göç eden ender kuşların en önemlisi de saz tavuğudur. Bu bölgede yaşayan diğer hayvanlar arasında Nutria adı verilen büyük bir sulak fare türü ile çeşitli yılan ve kaplumbağalardan bahsedebiliriz. Estil sulak alanı bozulmamış bir ortamdır. Pedallı veya motorlu tekne kiralayarak sulak alanını keşfedebilirsiniz. Estil sulak alanı ortamında bulunarak çevrenin huzurunda güzelliklere ve eşsiz manzaralara bakarak balık tutulabilir ve yürüyüş yapabilirsiniz. Ayrıca sulak alan manzarasının güzel fotoğraflarının çekilmesi, estil sulak alana seyahat edenlerin buradaki hatıralarını ölümsüzleştirebilecekleri başka bir eğlencedir. Kuş gözlemciliği ve estil sulak alan üzerinden uçan göçmen kuşları izlemek ayrıca bu sulak alanın bir başka eşsiz manzarasıdır. Estil Sulak Alanı gezisi Bibi Yanlu ormanını gezerek tamamlanabilir. Gilan ilindeki en güzel orman parklarından biri Asara Erdebil yolundan 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bol bol meşe, kayın, kızıl ağaç, adil gürgen, akça ağaç, kiraz, fındık ve ceviz ağaçları ormanın bitki dokusunu oluştururken bir nehrin ormanın kayalık yatağındaki akışı buranın ihtişam ve çekiciliğini daha da artırıyor. Gezinizin devamında eğer hayvanları seviyorsanız Asara Yaban Hayatı Koruma Alanı'nı ziyaret etmek fena bir fikir olmayabilir. Birkaç hayvan türü en uygun şekilde tutulduğu bir yer. Ördekler, kuğular, kartallar, sürünler ve turmalar bölgenin kuşlarıdır ve su samuru, marallar ve geyikler de parkın memelileridir. Asara'daki estil sulak alanı ve diğer cazibe merkezlerine yapacağımız bir gezi de en iyi manzaraları görmek istiyorsanız bu amaçla ilkbahar ve yaz aylarını seçmek daha iyidir. Zira yeşilliklerin ve eşsiz güzelliğin tadını çıkarmanın yanı sıra Asara'nın selinliğinin de tadını çıkaracaksınız. Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlere İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık. Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.